Ayrım 34, Şeytanın Müridi, Glenn Mead, sayfa 409, 98. kısım. Greensville, Virginia. Bakın, bu meseleyi hiç dolambaçlı yollara girmeden doğrudan konuşalım. Şimdi siz bana zehirli bir iğne enjekte edilerek gerçekleştirilen bir idamdan sağ çıkan olabilir mi diye soruyorsunuz, öyle mi? Tate'in kaşları şaşkınlıktan çatılmıştı. Çok doğru yanıtını verdim Orrin. Bu konuda akademik bir çalışma yapıldı mı bilmiyorum. Sizce böyle bir şey mümkün mü? Siz tıp doktoru musunuz? Doktorluğum kriminal psikoloji üzerine yanıtını verdim Orrin. Ama olaya sizin bakış açınızla bakarsam infaza müdahale edebilecek herhangi bir teknik hata mümkün mü merak ediyorum. Tate omzunu silkti, cezaevi şapkasını kafasından çıkardı. Elini saçları seyrekleşmiş kafasında dolaştırdı. Bir sürü hata olabilir doktor ama çok nadiren. Gerçeği söylemek gerekirse bir idam mahkumunun idamdan kurtulabilmesi söz konusu olamaz. Yani büyük bir olasılıkla. Ama olabilir değil mi dedi Moran üstüne basa basa. Olabilir ama başka bir sürü şeyin de bu arada yanlış yapılması gerekir. Mesela infaz sırasında kullanılacak ilaçların yanlış ilaçlarla yer değiştirmiş olması ihtimali mevcut mudur? Tate başını hayır dercesine salladı ve şapkasını kafasına taktı. Böyle bir şey gerçekten de olamaz. İdamda kullanılan ilaçlar ıslah işleri komisyonu tarafından sağlanıyor. Bunlar mühürlenmiş bir şekilde gelir ve kullanılacağı ana kadar kilit altında tutulur. Bu yüzden yerlerine başka ilaçların kullanılması mümkün değildir. Üç kimyasal kullanılıyor değil mi? Sodyum diopental, padkronyum bromit ve potasyum klorit. Zaten o da en son olarak kalbi durduruyor. Tek başını salladı. Dersinize iyi çalışmışsınız doktor. Mahkuma serum takılıp göğsüne örtü örtüldükten sonra kimyasallar verilir. Peki neden soruyorsunuz? Morun kaşlarını çatarak bir şeyler düşündü. Sadece merak ediyorum. Peki ya serumun içine panzehir katılırsa? Tate gülümsedi. Siz çok roman okuyorsunuz galiba. Bu kimyasalların panzehiri var mı onu bile bilmiyorum. Yüzbaşı, bildiğim kadarıyla bütün zehirli kimyasalların birer panzehiri var. Hatta VX ve sarin gazı gibi en tehlikeli sinir gazlarının bile var. Yani bir kaşığıyla koca bir köyü ortadan kaldırabileceğiniz güçteki kimyasalların bile panzehiri mevcut. Tate bir şeyler düşündü ve omzunu silkti. Bu söylediklerinizi aklımda tutacağım. Ancak idam mahkumu birine herhangi bir şekilde panzehir verilmesi durumunda cezaevi içinden bir yetkiliyle karşı karşıya gelirsiniz. Burada adı geçenin seviyesi ne kadar yüksek olabilir? Mesela cezaevi müdürü Clay kadar mı yüksek? Tate omzunu silkti. Zannederim daha yukarıya gidemezsiniz. Eğer yanlış ilaçlar bilinçli bir şekilde tatbik edilmişse başka bir yöne sapmak her şeyi karmaşık bir hale getirir. Bilmem söylediğimi anladınız mı? Ama biz burada konuyu romanlardaki dünyaya saptırdık doktor. Böyle bir şeyin içeriden olabileceğini asla düşünemem. Tabii cezaevi görevlisinin çok önemli bir nedeni yoksa... Peki idamın gerçekleşmemesi için neler yapılması gerekir? Tate bu soru üzerine önce biraz düşündü. Kötü durumdaki kimyasallar kullanılabilir ama böyle bir şeyin olduğunu hiç duymadım. Ya da mahkumun çok güçlü bir yapısı vardır ve zehirlere karşı bir şekilde dayanıklıdır. Ama tekrar ediyorum, gerçekleşme olasılığı imkansıza yakın bir durum bu. Aklıma gelebilecek tek şey kimyasalların tüp içinde bazen kristalleştiği oluyor. O zaman kimyasal tortulaşıp tüp içinden akmaz. Ama biz her idamdan önce tüpleri kontrol ederiz. Morun bu bilgiyi içine sindirdi. Peki ya idam esnasında tüplerde kristalleşme var mı bakar mısınız? Yok bakılmaz ama ben böyle bir sorunun ortaya çıktığını hiç duymadım. Peki yolunda gitmeyen başka bir şey olabilir mi? Tate bir an durup düşündü ve omzunu silkti. Her mahkumun farklı bir vücut ağırlığı ve kimyasallara karşı toleransı var. Tolerans derken eğer mahkumun geçmişinde uzun süreli bir barbürat kullanma alışkanlığı varsa o zaman vücudu da ilaca karşı daha dirençli olacaktır. Bu durumda onun öldürülmesi için normalden daha fazla ilaç verilmesi gerekecektir. Bence eğer cellat kullanılacak olan kimyasal oranında bir hata yaparsa böyle bir faktör ortaya çıkabilir. Ama yine de doktor tarafından yapılan muayene neticesinde ölü olduğu resmen ilan edilmeden idam odasından çıkamaz. Yani cellatların ölüm gerçekleşene kadar kimyasalları mahkuma pompalamaya devam etmesi gerekir. Siz hiç apnoetist diye bir şey işittiniz mi yüzbaşı? Apne? Apnoeist, bir insanın nefesini olağanüstü uzun bir süre tutmasına denir. Bazı durumlarda 8 dakikaya kadar tutanlar olmuştur. Audrey Ferreira serbest dalış yapan bir kadın. Bu kadın 125 metre suyun altına dalış yapma ve bu arada da kalp atışlarını yavaşlatma dünya rekorunu elinde tutuyor. Ayrıca Hindistan'daki sadhu ruhbanlar meditasyon yoluyla metabolizmalarını denetim altına alabilme yeteneğine sahipler. Bu ruhbanlar zihin kontrol yöntemiyle solunumlarını ve bağırsak hareketlerini yavaşlatabiliyor, kalp atışlarını durma noktasına kadar getirebiliyorlar. Tate bu bilgilerden çok etkilenmişti, siz öyle diyorsanız öyledir. Morin gülümsedi, küçük bir araştırma yaptım da. Ayrıca verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim doktor. Yani şimdi sizin bana sorduğunuz soru, eğer bir idam mahkumu infaz esnasında böyle bir şey yaparsa bunu anlayabilir miyiz, anlayamaz mıyız? Ben de aynen bunu soruyordum. Tate bu soruya yanıt vermek için biraz eline boyuna düşündü. Şimdi bakın, bu farklı bir durum. Eğer mahkum kalp atışlarını sıfıra yakın bir seviyeye getirebiliyorsa, ilaçları tatbik etmekle görevli kişi kalp atışı seviyesinin düştüğünü ECG monitöründe görecek, bu durumda ekranda miyokardiyal ölüm olan düz çizgi gözükecek ve işte o zaman mahkumun gitmek üzere olduğunu, yeterince ilaç almış olduğunu düşünecek, işte o zaman tüpleri erken çıkarabilir. Yani mahkum idamdan kurtulmuş mu olur? Evet, çok uzak bir olasılık bile olsa böyle bir şey olabilir, dedi Tate omzunu silkerek. Ardından sırıttı. Ama daha sonraki aşamada başka biri bu durumu anlar. Çünkü mahkumun idamdan sonra ceset torbasına konularak otopsiye götürülmesi gerekir, değil mi? Yüzbaşı saatine baktı. Sanki başka bir yerde işi vardı da hemen kalkması gerekiyormuş gibiydi. Aklıma gelmişken, idamlar videoya kaydediliyor mu diye sordum Orhan. Hayır efendim, kaydedilmiyor. Peki ya Konstantin Gamal'ın idamında? Zannederim onun idamı sırasında bir video aleti kullanıldı. Tate şüpheli bir sesle, bunu size kim söyledi, dedi. Tanıklardan biri, Gamal'ın idamı üzerine akademik bir çalışma yapmaya karar verdi. Tate biraz düşündü, sonra tabii o idamın istisnai bir tarafı vardı. Niçin? Adli tıptan bize idamın video kaydedilmesi için izin verilmesi talebi geldi. Zannederim araştırma amaçlıydı. Bir kereliğine yapılan bir şeydi. Morin ne cevap vereceğini bir süre düşündü. Peki mahkumun öldüğünün ilan edilmesinden sonra tam olarak ne yapılır? Tate, mahkumun ölüsünü daha soğumaya bile fırsat vermeden buradan götürürüz. Bir anda ölü beyaz ceset torbasına konup fermuarı çekilir, ayak parmağına künyesi takılır, et arabasına konur ve buradan 100 kilometre kadar uzaklıkta bulunan Richmond'daki adli tıbba götürülür. Otopsi hemen mi yapılır? Tate başını salladı. Hayır, hemen yapılmaz. Mahkum ertesi sabah saat 7'den önce torbadan çıkarılmaz. Ancak o saatten sonra otopsiye alınır. Adli tıp uzmanı mı girer otopsiye? Her zaman girmez. Morin kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsunuz? Bu konuda emin olabilmek için Richmond'daki adli tıp merkezine danışmanız gerekiyor. Ama ben orada otopsilere genelde stajyer doktorların girdiklerini biliyorum. Yani ileride adli tıp uzmanı olacak olan doktorların eğitimi için. Çünkü idam mahkumlarının otopsileri çok önemli vaka olarak görülmez orada. Çünkü biz o mahkumun nasıl öldüğünü biliriz. Adli tıp uzmanının ölüm metodunun idam olduğunu bilmesi yeterlidir. Morin bu bilgiyi kafasının bir yerine kaydetti. Bir soru daha yüzbaşı. Bugüne kadar Greensville'den hiç kaçan oldu mu? Tate gülümsedi. Biri kaçmıştı bundan birkaç yıl önce. Gece vakti personel çıkış kapısından kaçmıştı. Mevsim kışın ortası olmasına rağmen üzerinde turuncu renginde hapishane tulumu vardı. O halde ana yola kadar çıkabilmiş. Ona ne oldu? Gerizekalı orospu çocuğu kamyonun tekini durdurup şoföre Vermont'a nasıl gidileceğini sormuş. Kalkıp kamyonu kaçırmaya teşebbüs bile etmemiş. Şoföre teşekkür etmekle yetinip kalkıp kuzeye doğru yürümeye başlamış. Adamı bir saat içinde yakaladık. Morum, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim yüzbaşı. Ama birkaç sorum daha olduğunu şimdi hatırladım. Hemen sorun. Cezaevi müdürü Clay katıldığı konferanstan ne zaman dönecek? Galiba bugün dönüyor ama ertesi güne kadar izinli kalacak. Neden sordunuz? Onunla konuşmak isteyebilirim. Ev adresini biliyor musunuz? Tate gözlerini kocaman kocaman açıp ziyaretçisine baktı. Bu tür bilgiler güvenlik gerekçesiyle kamuya verilemez. Morin gülümse, tabii anlıyorum. Son bir soru. Adli tıp merkezinde Gamal'ın idamının videoya kaydedilmesini tam olarak kim talep etti? Cevap veremem efendim. Ama talebin bir üst makamdan gelmiş olması gerekir değil mi? Yani böyle bir şeyi ancak adli tıp başkanı talep edebilir, öyle mi? Ya da başkan yardımcılarından biri. Yani en tepeye çok yakın olan biri. Evet efendim, bence de öyle. 99. Kısım. Chinatown, Washington DC. Stone iki sığ mezarın üzerine elektrikli el fenerini tutarak aydınlattı. Çürümüş cesetlerin kokusu burun deliklerini dolduruyordu. O ve Reigns, Chinatown istasyonundan 80 metre uzaklıktaki bakım onarım tünellerinden birindeydi. Olay yerine birkaç tane güçlü halojen lambanın ışığı aydınlatıyordu. Yakın bir yerde bir rögar vardı. Yere yağan yağmur buradan aşağıya akıyor, sular tam tepelerindeki metal havalandırma ızgarasından aşağıya ve tünel zeminini kaplayan yumuşak kayaların üstüne dökülüyordu. Diaz, Reigns'e yaklaşık bir metre derinliğinde yan yana konularak gömülmüşler. Bunu her kim yaptıysa 15 santimlik kaya parçasını kaldırmaya mecbur kalmış. Sonra da birkaç metre toprağı kazıp cesetleri gömdükten sonra üstünü de yine aynı kayayla örtmüş. Reigns iskelete dönüşmek üzere olan yan yana konmuş içler acısı durumdaki iki insan kalıntısını mezarlarında inceledi. Biraz ileride üst üste yığılı bir halde çürümeye terk edilmiş kumaş parçaları ve diğer kanıtlar incelenmek üzere torbalara konulmayı bekliyordu. Reigns etrafı inceledi ve tünelin bir aşağısına bir yukarısına göz attı. Yerdeki gevşek kayalar epey sert, o yüzden pek kolay bir iş sayılmaz. Katilin bu pis işi bitirebilmesi için kazma kürek bir sürü de zamana ihtiyacı olmuştur. Yani bu olay bakım ekiplerinin burada bulunmadığı ve metro trenlerinin çalışmadığı bir sırada meydana gelmiş olmalı. Diaz kafasını sallayarak Reigns'in söylediklerini onayladı. Aksi takdirde katilin görülmesi riski vardı. Ölülerin cinsiyetlerini belirleyebildin mi? Reigns paltosunun yakasını kaldırdı. Arabadan inip koşar adımlarla metro istasyonuna girerken yağmura yakalanmış, üstü başı ıslanmıştı ve şimdi de eliyle yüzünü siliyordu. Cesetler büyük oranda çürümüşlerdi ama kurbanlardan birinin yetişkin olduğu anlaşılıyordu. İkinci iskelet de Blue çağındaki birine benziyordu. Diaz, biri erkek 35 ila 50 yaşlarında, diğeri de yetişme çağında bir kız 15 ile 20 yaşları arasında. Laboratuvar çalışmalarımız sona erene kadar yapabileceğim en iyi tahmin bu yanıtını verdi. Eliyle saydam plastik torbaları işaret etti. Giydikleri kıyafetler buradaki aşırı rutubet yüzünden büyük oranda çürümüş. Ama giydiklerinin öyle pahalı şeyler olduğunu söyleyemem. Erkeğin paltosunun cebinden bir hayır kurumunun etiketi çıktı. Washington'daki Baptist Kilisesi'nin giyim yardımı mağazasının etiketi. Bak, gördün mü? Reigns dizüstü çöküp kanıt torbalarından birine yakından baktı. Torbada baskısı solmuş, sararmış bir kağıt parçası vardı. Baptist Kilisesi'nin yoksullara giysi dağıtan mağazasının logosunu tanıdı. Gamal'ın kurbanlarını bulduklarına emindi ve içinde öfke kazanları kaynamaya başladı. Böyle evsiz barksız bir baba ile çocuğunu öldürmek gibi bir zalimliği yapsa yapsa şeytan ruhlu bir canavar yapabilir. Tanrı günahlarını affetsin. Stone yağmur geçirmeyen naylon pantolonun arkasında parlak renklerle FBI yazan bir yağmurluk giymiş olan Diaz'a döndü. Ve acaba içinde hala Speedo takımı var mıdır diye merak etti. Dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Diaz göz kırptı. Yani şu giydiğim boktan ceket dışında mı? Çok komiksin Armando. Şunlar gözüme çarptı. Diaz dizüstü çöktü ve bir cımbız kullanarak kanıt torbalarına doldurulmayı bekleyen, çürümekte olan kanıt yığını arasından iki ıslak kağıt parçası çekti. Daha iyi görebilmek için bunları beyaz plastikten kare şeklinde bir örtünün üzerine koydu. ''Ne var burada?'' diye sordu Reigns. ''Selamet ordusu yurdunda kalanlara kesilen makbuzlar. İki yataklık makbuzlar. Gamal'ın kurbanlarını öldürdüğünü söylediği tarihten bir gece öncesine ait. Zannederim tahminlerimiz tutuyor, en azından zaman açısından. Kasım 23, yani yaklaşık 15 ay önce. Şükran gününde, eğer yanlış hatırlamıyorsam.'' Reigns birbirine kenetlediği dişleri arasından derin bir nefes alıp sıkıntılı bir ifadeyle nefesini bıraktı. Tabii o sırada metroda da düzenli seferler yapılmıyordu. Böylece kurbanları gömmek kolay oldu. Stone tatmin olmuş görünüyordu. Zannederim artık Gamal'ın doğruları söylediği gerçeğiyle yüzleşmemiş gerekecek. Lou, cesetler konusunda kesinlikle doğru söylemiş. Reigns Stone'un söylediklerini duymazdan geldi ve Diaz'a kafasını salladı. Sağ ol Armando. Hey siz şimdi bana şu laboratuvardaki Döpiyas hikayesinin ne olduğunu bir anlatsanıza. Stone onun Kate'e ait olduğunu söylüyor. Birazcık kafam karıştı da ondan soruyorum. Stone tam bir şey söylemek üzereyken Reigns Stone'a bir bakış attı ve ilkin o konuştu. Biz de öyle. O yüzden bu bilgi şimdilik aramızda kalsın Armando. Öncelikle Kate'le aramızda açıklığa kavuşturulması gereken bazı meseleler var. Oldu mu? Artık her neyse. Diaz aldığı yanıttan tatmin olmadığını ifade etmek ister gibi kaşlarını çattı. Sonra omzunu silkip işinin başına döndü. Reigns kafasını kaldırıp içeriye yağmur damlalarının aktığı rögara baktı. Yüzünde bomboş bir ifade vardı. Sanki aklı uzaklarda bir yere gitmiş gibiydi. Stone da ona katıldı. Tamamen emin olabilmemiz için öncelikle bir takım soruşturmaları tamamlamamız gerektiğini biliyorum. Ama ben Bryce'ları bir başkasının öldürdüğünü iddia ediyorum. Ve belki de bir başka iddiada bulunup bu olayda parmakların kimi işaret ettiğini söyleyebilirim. Sen ne düşünüyorsun Lou? Biliyorsun ben iddiacı bir adam değilim. Bence sen dereyi görmeden paçaları sıvıyorsun Stone. Bryce vakasında peşin hüküm veriyorsun ve bundan emin olduğunu söylüyorsun. Ama kuvvetli deliller de sunamıyorsun. Belki de Gamal'ın Bryce'ları öldürmediği konusunda haklı olabilirsin. Belki de bu konuda seni dinlemem gerekir. Reigns'in cep telefonu vızıldadı. Telefona cevap vermek için birkaç adım geri gitti. Telefon görüşmesini bitirince kapatıp cebine koydu. O sırada yanına Stone geldi. Bir sorun mu var? Reigns elini ceplerine atıp arabasının anahtarlarını ararken yüzünde gergin bir ifade vardı. İstanbul'dan komiser Uzun aradı. Morin'le ilgili bir bilgiye ulaşmış. Morin uçaktaymış, buraya geliyormuş. Stone'un yüzü parıldadı. Nereye? Baltimore Uluslararası Havaalanı'na inecekmiş. Haydi yola koyulalım. 100. kısım. Baltimore Uluslararası Havaalanı, Maryland. Uçak piste indiğinde koltuğumda kas katı kesilmiştim. 5 dakika sonra uçak havaalanında ilerleyerek kapılardan birine vardı. Bedenim gerilmiş bir yay gibiydi. Aklıma ilk gelen Josh oldu. Ona bazı şeyleri açıklamak ve ondan özür dilemek artık boynumun borcu olmuştu. Üstelik uçaktan iner inmez onu hemen aramak istiyordu. Peki ama ya telefonum dinlenirse? Yakalanma ihtimalimi yükseltmez mi? Uçak personeli uçağın çıkış kapısını iterek açtı. Yolcular koltuklarından kalkmaya ve üst bölmedeki eşyalarını uzanıp almaya başladılar. Ama ben koltuğa çakılıp kalmıştım. Polisler şimdi beni tutuklamak için uçağın kapısında bekliyorlar mıdır? Yoksa pasaport kontrolünden geçtikten sonra mı üzerime çullanıp kelepçeleyecekler? Bir şey biliyordum. Eğer şimdi tutuklanırsam Gamal'ın ölü mü yoksa diri mi olduğunu kanıtlama çabalarım boşa gidecekti. Bunu bir an önce öğrenmek istiyordum ve öğrenmek için de tutuklanmamam, serbest olmam gerekiyordu. Lou'yla yüzleşme meselesini halledebilirdim. Sonuçta karşılaşmamız kaçınılmaz bir şeydi. Ama bu yüzleşmeyi kendi şartlarımda yapmak istiyordum. Koridoru dolduran yolcular önümden geçmeye başladılar. Derin bir nefes alıp kalkmaya ve yukarıdaki gözden çantamı almaya kendimi zorladım. Göz ucuyla bir hareketlenme gördüm ve kafamı uçağın arka tarafına çevirip baktım. Son yolcu ben değildim. Güneş gözlüğü takmış bir yolcu 8 koltuk geride oturuyordu. Kafasına taktığı gri yün berenin altından sarı saçları çıkmıştı ve çenesinin ortasında parmak büyüklüğünde sarı bir sakal parçası bırakmıştı. Üzerinde gri renkte bir Reebok anorak vardı ve sırt çantasıyla dolaşan bir turisti andırıyordu. Telaşla gülümsedi ve eşyaları toparlamaya çalışırken kafası koltukların arasında kayboldu. Kafamı çıkış kapısına doğru çevirdim. Üç kabin personeli durmuş büyük bir sabırla uçaktan inmemi bekliyorlardı. Çantamı alıp koridora çıkarken her tarafımı korku sardı. Mürit Kate Mora'nın uçaktan indiğini gördü ama ondan önce kadın ona bakmış ve o da kadına gülümsemişti. ''Salak karı, ben seni görüyorum ama sen beni göremiyorsun. Demek kılık değiştirmede çok başarılıyım.'' Kadının özgürlüğünün biteceği süre artık girilmişti. Yanındaki koltukta duran çantasını aldı ve çantanın içini karıştırarak deri altı şırıngasını buldu. Şırınganın içini benzoyla doldurmuştu. İçinde 100 kiloluk bir adamı uyutmaya yetecek oranda benzo vardı. Mora'nın vücudu gibi bir vücudu olan kadını ise hiç sorunsuz uyuturdu. Sonra çantasının astlarından iki tane plastik örgü şişi çıkardı. Şişlerden birini cebine attı ve diğerini de anorağının sağ kolunun içine soktu. Ayağa kalkıp yeni kurbanının peşinden yürüdü. 34. ayrımın sonu. Sayfa 420.